Meclis gündemi. Meclis Gündemi programından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Program ekibi Dilek Beyhan Günalp, Songül Salman, program danışmanımız Hakkı Kurban ve spikeriniz ben Dilek Beyhan Günalp. Yine sizlerle birlikte izliyoruz. Sesimizi sizlere Burak Araroğlu ulaştırıyor. Meclis gündemine sorularınız olabilir, görüşleriniz olabilir. Hemen telefonları hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamız da var. TRT TSR Meclis Gündemi ve bize Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi İzmir Milletvekili AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş
merhaba.
Hoş bulduk. Kolay gelsin. Merhaba.
Teşekkür ediyoruz ve program danışmanımız Akşam Gazetesi Parlamento Muhabiri Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Kurban stüdyomuza. Öncelikle meclis gündemini almak istiyoruz. Kısa bir değerlendirme yapalım. Sonra programa devam ederiz.
Evet, tabii yoğun bir haftaya başlıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi yine. Genel kurulda bu hafta askerlik kanununda değişiklik yapan, bazı kanunlarda düzenleme yapan bir kanun tasarısı var. Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınmıştı. Bu hafta da genel kurulda bu düzenleme konuşulacak ki yurt dışındaki vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren bir düzenleme var içerisinde. Dövizli askerlikle ilgili. Onun da ayrıntılarını birazdan Sayın Hamza Dağ'la konuşacağız. Bunun yanı sıra tabii 2016 bütçesinin bu hafta artık meclise sunulması bekleniyor. Uzun süredir üzerinde konuşulan bir konuydu bütçe konusu da. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplanacak bu hafta. 14 Ocak'ta yapılacak bu toplantı ve özellikle terörle mücadelenin sürdüğü bir ortamda güvenlik kuruluşlarının çalışmaları bir anlamda denetim amaçlı olarak bu komisyon tarafından değerlendirilecek. Meclis Başkanlığı'na rapor sunulacak. Bunun için hazırlıklar yapılıyor. Bu konu değerlendirilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli bir düzenleme daha ele alınacak. Geçen hafta bir torba düzenleme konuşulmuştu. Bu hafta yeni bir torba düzenleme geliyor ki hükümetin eylem planında yer alan çeşitli düzenlemeler var. Gelir vergisi üzerinde çeşitli değişiklikler yapılacak olan düzenleme ve bununla ilgili de düzenleme Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Özellikle emniyet hizmetlerinde tazminat oranının %25 artırılmasından genç girişimcilere vergi desteği verilmesine kadar önemli düzenlemeler var. Kadınları ilgilendiren hakikaten çok kapsamlı değişiklikler yapılacak. Bunlarla ilgili düzenleme Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Bunun yanı sıra Anayasa Komisyonu toplanıyor ki önemli bir toplantı çünkü özellikle Anayasa Uzlaşma Komisyonu oluşturulması için Meclis Başkanı İsmail Kahraman süreci başlattı ve siyasi parti gruplarına mektup gönderdi. Önümüzdeki günlerde üye isimlerini bildirecek siyasi partiler ve yeniden Uzlaşma Komisyonu çalışmalarına başlayacak ki yeni anayasanın oluşturulması yönünde en önemli adımlardan biri olacak. Bu hafta Anayasa Komisyonu'nun yapacağı toplantı ve son olarak tabii boşanmalar önemli bir konu. Toplumun gündeminde ve bununla ilgili bir araştırma komisyonu var. O komisyonda bu hafta belirlenerek çalışmalarına başlamış olacak. Kısacası yoğun bir hafta geçireceğiz. Öyle görünüyor
evet,
mecliste.
Evet, mecliste yoğun bir hafta bekliyor değil mi? Hem sizleri bekliyor hepimizi, Sayın Dağ, evet. Hem de bizleri de bekliyor aslında. Şimdi size öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Bizi kırmadınız. Çünkü Afyonkarahisar AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldınız. Evet. Ve 9-10 Ocak tarihleri arasında bu hafta sonu yapıldı. İzmir milletvekili olarak geldiğiniz için teşekkür ediyoruz.
Hani teşekkür ediyoruz.
Afyonkarahisar yakındır İzmir'e ama buraya programımız için geldiğiniz teşekkür ediyoruz. Şimdi efendim 2 günlük toplantı serisi yapıldı orada. Seçimlerden sonra ilk kez yapılan bir toplantıydı Sayın Dağ. Nasıl bir kamp oldu sizce?
Şimdi bu aslında gecikmiş bir kamp oldu. Normalde hem Nisan ayında yapacağımız kamp 7 Haziran seçimleri sebebiyle yapılamamıştı. Daha sonra Kasım ayında genelde sonbaharda bir ilkbahar bir sonbaharda yapıyoruz. Bu sefer de yine Kasım ayındaki seçimler vesilesiyle biraz gecikmiş bir kamp gerçekleştirildi. Esasında bu konuda partimize ciddi bir tecrübe oluştu. Yani önce basına açık bir Sayın Başbakanımızın konuşmasıyla başlayan bir süreç oluyor. Daha sonra cumartesi öğleden sonra da çalışma grupları oluşturuluyor. 4 konuda çalışma grubu oluşturuldu. Bir, terörle ilgili bölümde. Orada Efkan Bey'in sunumuyla başlayan ve milletvekili arkadaşlarımızın katkısıyla olan bir bölüm vardı. Ekonomiyle ilgili, kabinedeki ekonomiden sorumlu bakanlarımızın bulunduğu bölüm. Dış politikayla alakalı olan bir bölüm. Bunun gibi 4 tane komisyonlar ve 4 ayrı odada konuların tartışıldığı ve akıl yürütüldüğü, önce sunumlara yapıldığı, daha sonra da tartışma yapıldığı bir bölüm gerçekleşti. Cuma, pazar sabah da genel görüşme dediğimiz milletvekillerimizin illeriyle ilgili de genel Türkiye gündemiyle alakalı da önümüzdeki süreçte neleri planlamamız gerekiyor ve hangi konular üzerine yoğunlaşmamız gerektiğiyle alakalı kendi görüşleri. Ve Erbakanlığımız da kendi bölümüyle alakalı olan hususta bu konuda cevap veriyor. Bu dediğim gibi kendi iliyle ilgili, hatta ilçesiyle ilgili de olabiliyor. Türkiye ile alakalı da olabiliyor. O açıdan neredeyse orada mesela 32 arkadaşımız söz aldı. Ve her biri de 3'er 4'er tane soru yöneltti. 150 soruya tekabül eder. Ve tahmin ediyorum ki herhalde Türkiye'nin gündemiyle alakalı her konu mutlaka görüşüldü.
Evet.
Tabii siyasi partilerde istişare mekanizması çok önemli. AK Parti'de özellikle bunu en iyi işleten partilerden biri olarak öne çıkıyor. Hele hele terörle mücadele konusunda bu denli önemli gelişmelerin yaşandığı, ekonomiyle ilgili küresel anlamda çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir süreçte bunların değerlendiriliyor olması önemli.
Dış politika.
Ama tabii evet, dış politika çok önemli. Tabii ekonomi çok önemli derken geçen hafta Plan Bütçe Komisyonu'nda çok önemli düzenlemeleri görüştünüz.
Doğru.
Ki bunlar için de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli de bir düzenleme var, dövizli askerlik konusu. Neler getiriyor efendim dövizli askerlik konusunda bu düzenleme? Onu sormak isteriz öncelikle.
Yani öncelikle tabi burada kolaylaştırıcı bir yöntem var. Her şeyin ötesinde 6.000 Euro'dan bu meblağ 1.000 Euro'ya artık düşürülüyor.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için geçerli.
3 yıl yurt dışında oturma ve çalışma izine sahip olarak işçi işveren sıfatı ve bir meslek sanat icrası şeklinde yurt içinde çalışılan süreler dahil edilmeden sadece yurt dışında 3 yıl çalışmış olmasıyla 1000 euro karşılığında herhangi bir askerlik eğitimi de almadan başvuru yapması suretiyle 38 yaşına kadar. Da burada bir sınır mutlaka getirmek gerekiyordu. Diğer türlü herkesin bir rahatlığı eninde sonunda nasılsa yaparım gibi bir düşünce olabilir. Buradaki amaç yani hem miktarı düşürerek daha çok vatandaşımızın Türkiye ile bağının devamını sağlamak, daha çok bu mensubiyeti, ünsiyeti devam ettirmeyi sağlamak. Bu zaten yurt dışında seçim başladığından bu yana, özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanma sürecinin başlamasından bu yana yurt dışındaki vatandaşlarımız ısrarla istediği taleplerden birisiydi. Onların talebiydi. Biz de bunu gerçekleştirmiş olduk. İnşallah da Plan Bütçe Komisyonu'na geçen hafta kabul edildi. Tahmin ediyorum ki bu haftada çarşamba ve perşembe günü genel kurulda neticelenir. Kanun tamamının kabul edilmesi birlikte önümüzdeki haftadan itibaren de Cumhurbaşkanımızın onaylamasıyla birlikte yürürlüğe girer. Bu tabii yani bizim özellikle orada yaşayan vatandaşlarımıza bir bakış noktasındaki çok önemli bir hususu ortaya koyuyor. Çünkü biz gerçekten Avrupa'da yaşayan, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan ama yoğunluk Avrupa'da olduğu için Avrupa'da yaşayan bu vatandaşlarımıza, orada Türk toplumu olarak ifade edilen bu vatandaşlarımıza buradan özellikle son yıllarda önceki yıllara aksine farklı bir bakış açımız var. 1960'larda yoğun bir şekilde işçi olarak giden bu insanlarımız şu anda 4. nesli, bazı yerlerde 3. nesli yaşıyor. Ve hep bir gün döneceğiz. Bir gün burada gerekli sermayeyi kazanıp ülkemize, kentimize döneceğiz. Aslında 1. nesil 6 aylığına döndü. Ama 12 aylığına pek dönmedi. 6 ay burada yaşıyor, 6 ay orada yaşıyor ama bundan sonraki nesillere baktığımızda orada daha çok bir kalıcı durum söz konusu. Burada iki husus çok önemli. Bir, entegrasyonu iyi bir şekilde sağlamamız lazım. Bir de ülkemizle ünsiyet bağını ülkemiz ünsiyet bağının devamını sağlamamız lazım. Çünkü şu an 4. nesil ama biz 10. nesli de orada var olacağını, dünya var olduğu sürece göreceğiz. Bu 10. nesil olduğunda, 10. nesil Türkiye ile bağında benim dedem de Türkmüş mü diyecek? Yoksa
hala
yani
biz
ben halen Türk'üm, evet, ve evet, Türkiye ile bağım devam ediyor. Gidiyorum, geliyorum, evet, orada akrabalarımı ziyaret ediyorum, memleketimi ziyaret ediyorum. Babamın orada bir evi var, dedemin orada bir evi var. Oraya gidiyorum, yaz saatimi orada geçiriyorum. İşte istediğimiz bu. Ya özellikle yurt dışındaki vatandaşlarımızın oy kullanmasıyla birlikte 300 bin insan oy kullandı. Bir şekilde mesela benim de bu birimde parti görevim olduğu için seçim işlerinde yaşadığımız çok güzel hadiseler var. Yani oy kullandıktan sonra gözü yaşararak bir vatandaşımız dedi ki ben ilk defa kendimi mesup hissettim. Yani ülkemi bir şeyini kullandım gibi. Yani o açıdan hem 20 güne çıkartılması hem de randevu sisteminin düzenlenmesi oradaki insanlarımızın bunu sağlıyor. Şimdi de 400'lük askerlikle inşallah daha çok insanımız Türkiye'de askerlik yapmış olma durumunu karşılayacak. Ve inşallah da ülkemizle bağı, mensubiyeti
evet, devam etmiş olacak.
Peki
Sayın da şimdi yurt dışındaki vatandaşlarımız ne zaman ve nereye müracaat edecek bu konuyla ilgili?
Şimdi bununla ilgili
dövizli askerlik konusu.
Dediğim gibi önce genel kurul bu hafta bunu neticelendirir. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızın onayı.
Evet.
Herhalde önümüzdeki hafta veya hafta sonu Cumhurbaşkanımız onayı da gerçekleşir ve resmi gazetede yayınlanır.
Evet.
Daha sonra asker şubelerde başvurmalarıyla birlikte süreç başlamış olacak. Zaten devam eden bir süreç var.
Evet.
Yani yurt dışındaki vatandaşlarımız zaten bunu biliyorlar. Onlara da burada yapmaları gereken nokta yani çok usul noktası değişen bir şey yok. Yani eski sistemle yeni sistem usulen aynı. Sadece dediğim gibi şartlar konusunda bir iyileştirme söz konusu.
Evet.
Tabii özellikle plan ve bütçe komisyonunda tartışılırken muhalefetin bazı eleştirileri oldu. Neden bedel düşürülüyor? Özellikle terörle mücadele bu kadar hararetli bir şekilde devam ederken oradaki askerlerin şevki kırılmayacak mı eleştirisi gündeme geldi. Bu eleştirileri ne diyeceksiniz efendim?
Ya bunları ayrı ayrı düşünmek gereken şeyler bunlar. Yani her durumu kendi şartları noktasında değerlendirmek gerekiyor. Yani yurt dışındaki vatandaşlarımızın askerlik yapması hususuyla yani buradaki terörle mücadeleyi aynı kefeye koyduğunuz zaman bundan iki kere iki dört çıkmaz. Yani bunlar aynı kefede ve aynı ağırlıkta şeyler değil. Çok farklı hususlar. O açıdan biz bunu bu şekilde değerlendirmiyoruz. Yani muhalefet de bir eleştiri pozisyonu olarak kendince öyle bir eleştiri getiriyor ama ben milletimizin de böyle değerlendirmediği konusunda gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yurt dışındaki vatandaşlarımız zaten yani orada bulunarak ve dediğim gibi ülkemizle bağını, bağlılığını kültürümüzle, dilimizle, dinimizle bağını, bağlılığını devam ettirerek aslında orada önemli bir görevi ifa etmiş oluyor. Onların vazifesi o. Ya biz de kendi ülkemizle ilgili meseleyi çözmek bizim vazifemiz.
Zaten herhalde miktarla ilgili de bir sıkıntı oluşmaya başladı son dönemde. Artık insanlar çete vatandaşlığa devam mı edecekler yoksa yaşadıkları ülkenin vatandaşlığına mı geçecekler şeklinde iki ayrı görüş oluşmaya başladı.
Tabii.
Sanıyorum onu da önlem aldığına.
Yani aynı öyle. Yani dolayısıyla burada yani mümkün olduğunca bizim ülkemize bağlılığın devamını oradaki insanlarımızın sağlamamız gerekiyor. Buna yönelik politikalar yapmamız gerekiyor. Bu askerlik de bunların biri ama onun dışında dediğim gibi bizim ülkemizde Yurt Dışı Türkler Başkanlığı bu çalışmayı yapıyor. Diyanet ciddi çalışmalar yapıyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı her büyükelçilik içinde ateşi oluşturarak yapıyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı boşanmanın artması sebebiyle o da bir ateşelik oluşturuyor. Dolayısıyla herkes bir şey yapıyor. Burada bir koordinasyonu stratejik bir çalışma. Bu da bunlardan birisi. Öyle görmek lazım.
Evet, birazcık meclis gündemine kısa bir soluklanma arası verelim.
Thank you.
Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi İzmir Milletvekili AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağlı birlikteyiz. Evet, şimdi tasarının diğer önemli maddelerine geçelim isterseniz Sayın Dağ.
Tabii evet. Hakikaten torba tasarı o kadar geniş kapsamlı ki çeşitli kanunlarda düzenleme geliyor. İşte nüfus işlemlerinden tutun da madenciliğe varıncaya kadar önemli düzenlemeler var. Özellikle tabii nüfusla ilgili olanlar sanıyorum her vatandaşı ilgilendiren hususlar. Evet. Bu konuda neler oluyor efendim, neler değişiyor?
Yani kimlik kartlarında ne
kimlik
gibi değişiklikler
olacak? Kimlik kartlarında artık belki de en çok gündem oluşturan ve konuşulan konu bundan sonra pembe ve mavi kimlik kartı olmayacak.
Evet.
Bundan sonra tek tip bir elektronik kimlik kartı olacak. Aslında pilot olarak başlamış bir proje. Bolu'da başlamıştı. Herhalde bu sene sonunda komisyonda verilen bakanlarımızın verdiği bilgiye göre bu sene sonunda tüm Türkiye'nin de her yerde elektronik kimlik kartıyla yaşama başlamış olacağız. Burada tabi bunun güvenliği birçok şey konuşuldu komisyonda. Ve güvenliği konusunda da mümkün olunca dışarıdan gelebilecek her türlü saldırıya, siber saldırıya ve diğer hususlara karşı emniyet hususunda sayın bakanlarımız ciddi anlamda bilgi verdiler. Dedim ki bu sene sonunda başlayacağını düşündüğümüz bir çalışma.
Uygulama orada, yurt dışındaki vatandaşlarımızı da
tabii onların da kimliğiyle alakalı bir
düzenleme
olacak, bir değişiklik olacak.
Evet.
Yine tasarıda asgari ücretleri ilgili bir düzenleme var. Asgari ücrette devletin katkısını sağlayan ve 1300'e çıkarttıktan sonra bütün yükü işverene değil, devletin de bunda vergi noktası katkı sağlayan bir düzenleme. Madenler Soma olayından sonra bir madenlerle ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Burada maden işletenlerin ciddi bir mağduriyeti söz konusu olmuştu. Onu da giderecek bir düzenlemeyi burada tasarıda gerçekleştirmiş olduk. Aslında tasarı üzerinden tabii yoğunlaştı. Teklifler de vardı bununla ilgili kanun teklifi milletvekillerimizin. Bunlar hepsi torba kanunda değişik konularda önemli hususlar hayata geçirmiş oldu. İnşallah bu haftada bunlar mecliste ele alınacak.
Yani düzenleme aslında sizin yaptığınız çalışmalarda düzenleme hani 7'den 77'ye tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Biraz önce Sayın Kurban siz de söylediniz. Milyonlarca kişinin beklediği bir düzenleme bu. Özellikle kadın memurlara yönelik bazı evet. adımlar atılması planlanıyor. Sayın Dağ nedir bunlar? Şimdi biz de hani çalışan bir olduğumuz için.
Şimdi kadın memurlarla ilgili konu şu anda meclis gündemine yeni gelen tasarı içinde var.
Evet, bu hafta
inşallah plan bütçe komisyonunda inşallah onları görüşeceğiz. Bu daha çok doğum izni konusundaki hususları içeriyor. Yani doğum sonrası sürelerin daha da uzatılması, annelik izninin sürelerin uzatılması, yine burada kayıp noktasında olan kademe ilerlemesi, derece ilerlemesinin sağlanması. Aynı şekilde burada 2 yıllık sürenin gerekirse doğum izni, annelik süresiyle beraber değerlendirilmesi gibi bizim seçim taahhütnamemize yazdığımız hususları içeren bir düzenleme. Belki Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşürken ekstra eklemeler de olabilir. Ona göre inşallah önümüzdeki süreçte o da gündeme gelecek.
Tabii düzenleme ilk konuşulmaya başlandığı dönemde kimi iş çevrelerinden eleştiriler geldi ki düzenlemede şöyle bir hüküm var işte kadın memurları doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda da 6 ay süreyle evet günlük çalışma süresinin yarısı kadar mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma imkanı sağlanmış olacak. Tabii böyle bir düzenleme kadını iş dünyasından uzaklaştırır mı uzaklaştırmaz mı, işveren hani buna ne ölçüde sıcak bakar gibi çeşitli eleştirilerde
yani
gündeme
gelmişti. Yani isteğe bağlı olacak bir konu. Eğer çalışan kadın iş dünyasından uzaklaşacağını, kendisinin köreleceğini düşünecek olursa kullanmayabilir. Ama burada böyle bir hakkın tesis edilmesi önemli bir düzenleme. Bu da inşallah yasalaştığı zaman hayata geçmiş olacak. Hem yani özel sektörde çalışanlar açısından hem de kamuda çalışanlar açısından önemli bir düzenleme.
Kolaylık getirecektir tabii. Özellikle tabii hem iş hem kariyer yapıp hem çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar için sanıyorum özel bir düzenleme
özel
oldu.
Özel bir düzenleme.
Tabii emniyet hizmetleriyle ilgili de önemli maddeleri var konunun. Ki Sayın Başbakan özellikle seçim döneminde çeşitli vaatleri gündeme getirdiğinde emniyet hizmetlerini yürüten asker ve polislerle ilgili de bazı müjdeler vermişti. Bu evet. müjdelerin de bu pakette olduğunu gözlemliyoruz efendim. Neler geliyor
Doğru.
bu konuda?
Yani seçim vaadi işte söylediğimiz emniyet tazminatının %25 arttırılması, yine ek göstergenin üniversite mezun olanlar açısından 2200'den 3000'e çıkartılması, uzman erbaşlarda da keza aynı şekilde bu tasarı da gönderilmiş noktada Bakanlar Kurulu tarafından. Herhalde bu da önümüzdeki süreçte yasalaşmış olacak. Yani seçim taahhütlerimiz acaba ne kadar sürede ve ne çabuk, ne kadar çabuklukta gerçekleştirilecek konusu çok gündemdeydi. Ben eski başbakanlarımızı hatırlıyorum açıkçası. Başbakan olduktan sonra bir 100 gün muhabbet olmuştu. Daha sonra bir 500 gün konusu olmuştu. Açıkçası biz herhalde 100 gün bile iktidar dönemi olmadan hemen hepsini işte asgari ücret, emeklilere zam, yani bunlar çok yekünlü işler normalde. Bunları gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi kadın memurlarla ilgili veya kadın çalışanlarla ilgili sözler bu kanunda hayata geçmiş oluyor. Uzman erbaşlarla ilgili söylediğimiz vaatler, emniyet güçlerimizle ilgili söylemiş olduğumuz taahhütler hepsi bu tasarıda inşallah hayata geçmiş olacak.
Evet, peki emeklilerle ilgili düzenleme çalışmalarını...
Emeklilerle ilgili düzenleme geçen dönemde yani 2 hafta önce Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Genel kurulda da kabul edildi. Aylık 100 lira seyyanen zam zaten şu anda resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi.
Evet yani Ocak 2016 yani. Ocak'tan itibaren tabii. gerçekleşmiş.
Tabii bu düzenlemenin içerisinde de işte çalışan emeklilerden yapılan sosyal güvenlik
evet,
destek priminin kesintileri var herhalde.
Evet onun çalışan emeklilerin sosyal güvenlik destek primi %10'du, %15'ti. %10'a düşürülmüştü. Şimdi de tamamen kaldırıyoruz. Artık bundan sonra çalışan emeklilerin bizim de sahada çokça karşılaştığımız bir konuydu aslında. Sahaya gittiğimizde çalışan bir emekliyle karşılaştığımızda çoğunluğunun bu sosyal güvenlik destek primi konusunda bunu azaltın veya bunu bitirin tamamen gibi talepleri vardı. Bunu da seçim taahhütnamesine öncelikle koymuş olduk. Şimdi de bu sayede hayata geçirmiş olduk yani inşallah.
Tabii o kadar farklı kesimi ilgilendiren düzenleme var ki paket içerisinde gençler de bunlardan biri ki özellikle tabii onlar bir dönem büyük sıkıntı yaşadılar bu genel sağlık sigortasından kaynaklı konuyla ilgili olarak. Onu bir düzene sokacak ve en azından gençleri o dertten kurtaracak bir yapılanma da geliyor bildiğimiz kadarıyla
evet.
gelir vergisi kanunuyla birlikte. O konuda
gençlerle ilgili aslında bayağı bir şey var. Mesela pasaport harçları 25 yaşına kadar olarak gençlerde alınmaması, yine tarımda çalışan işçilere destek verilmesi, yine vergi kanundaki değişiklikle yeni iş kuran gençlerin 3 yıl boyunca vergisinin ödenmemesi, yine bu şekilde de önemli düzenlemeler gençlerle alakalı bu tasarıda da var. Bu zaten seçim taahhütnamemizde var. Dediğim gibi
var
bu kanunlar hepsi seçim taahhütnamemizde evet. olan şeyler. Ve bunları en kısa sürede bu da mesela bütçe bu hafta geleceğini siz de biraz ifade ettiniz. Bütçe gelmeden önce hayata geçirdiğiniz hususlar. Tabii ki bu bütçe gelmeden önce Bakanlar Kurulu'nda bununla alakalı bütçe yükü ne olacak ve bütçe yükte ne gibi bir durum söz konusu? Bunlar değerlendiriyor. Genel sağlık sigortası da önemliydi. Aslında büyük bir kazanç ya genel sağlık sigortası ülkemiz için. Çünkü belli yaşa kadar zaten 18 yaşa kadar bütün çocuklarımız, gençlerimiz sosyal güvence altında. 18'den sonra ise bir gelir testi yaptırması lazım. Bunun için birkaç defa gelir testi yaptırması noktasında süre verilmiş olmasına bu süre hep kaçırıldı. Yani bu konu ihmal edildi. Bizim de yine sahada çokça karşılaştığımız taleplerden birisi. Şimdi artık 2 yıl eğitimi devam ettiği sürece zaten bundan faydalanabiliyor. Kızlarımız 25 yaşa kadar faydalanabiliyor. Eğitimi devam ettiği sürece eğitiminden sonra 2 yılda genel sağlık sigortasından faydalanmasını sağlayacak bir düzenleme. Dediğim gibi aslında genel sağlık sigortası dünyanın her yerinde bütün devletlerin uygulamak istediği ve uygulaması gereken önemli bir husus. Yani eskiden sigorta olduğunuzda sağlık güvencesinden faydalanmak için 3 ay 90 gün sizin sigorta olmanız lazımdı. 120 günde sigorta olduğunuzda aileniz ancak sigortadan ve sağlık güvencesine faydalanabiliyor. Şimdi ise cüzi bir miktarda bir bedelle artık sağlık güvencesine faydalanabiliyorsunuz. Ama tek yapmanız gereken de gelir testi yaptırmak. Bu gelir testinde biraz ihmalkar davranıyoruz. Bundan sonra buradan duyurmuş olalım. Bu da bir aslında bunu düzenleyici bir sistemi var ama bundan sonra bu gelir testi konusunu artık 2 yılda geçtikten sonra ihmal etmememiz lazım.
Evet. Ya her aile gelir testini uygulayacak, o zaman verecek.
Tabii yani özellikle tabii belli görev yapanlar, zaten onların 3 aşağı 5 yukarı memuriyet yapanlar belli zaten. Onlara çok bir şey yapması gerek ama daha çok gençlerle karşılaştığımız bir sıkıntı bu işin doğrusu. Yani nasıl olsa bir şeyler olur diye çok üzerine gitmiyorlar, ihmal ediyorlar. Buradan da duyurmuş olalım. Zaten 2 yıl bir süre kazanmış olacaklar ama bu konudaki gündemi mutlaka takip etmelerinde fayda var.
Evet. Sayın Dağ, zaman su gibi aktı geçti. Programımızın sonuna geldik ama sizden bir mesaj almak istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz?
Evet, aslında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bir şekilde ya önceki ebeveynleri ya da kendileri bir tercih noktasında o ülkede yaşamak durumunda şu anda. Ve aslında başında da ifade ettiğim gibi sözlerimin, ben orada yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun bu süreçte bundan sonra hem oraya entegre noktasında gerekli çalışma yapmalarını, onun dışında da ülkemize bağları mutlaka devam ettirmelerini. Bunun için bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, hükümeti olarak mutlaka yapmamız gereken şeyler var. Bunları zaten yapmaya gayret ediyoruz. Ama diğer taraftan da onların her sene en azından ülkemizi ziyaret noktasında, yani buraya gelip tatillerini burada geçirerek buraya bağlarını devam ettirmelerini, dilimizi kesinlikle çocuklarına öğretmelerini, dinimizi aynı şekilde çocuklarına öğreterek neslin devamını ve o kültürümüzü yaşatmalarını herkesten çok fazla arzuluyoruz. Bunun için de hepimiz mücadele ediyoruz. İnşallah onlar da aynı mücadeleyi gerçekleştirdikleri takdirde dediğim gibi 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl sonra yine orada ciddi bir sayıya ulaşmış ve ülkesiyle bağını koparmış ve ülkesini seven bir kalabalık, güçlü bir toplum söz konusu olacaktır.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağolunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ bizlerle birlikteydi. Hakkı Kurban, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Hakikaten Sayın Dağ da hafta sonu Afyonkarahisar kampı oldukça yorucuydu. Oradan çıkarak buraya geldi. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Şimdi sizi İzmir'e yolcu edeceğiz inşallah. Haftaya bizler yine burada olacağız sevgili dinleyenlerimiz. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Meclis gündemi.